Birazdan başlayacak podcast bölümü, temasının doğası gereği bazı dinleyicileri rahatsız edebilecek, tetikleyebilecek konular içermektedir. Bu podcast'teki hikayelerde cinsel şiddet, cinayet, ölüm, kaçırılma, kaybolma, intihar gibi rahatsız edici ve tetikleyici ögelerden bahsedilebilir. Bu podcast yetişkin dinleyiciler içindir. 18 yaş altı kişiler için önerilmez. Eğer 18 yaş üzeriyseniz ve kendinizi hazır hissediyorsanız, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş geldiniz. Pardon, ne olmuş dedim. Bir bölümüyle daha karşınızda.
Hoş geldiniz.
Bugünkü anlatıcınız ben Zeynep.
Evet. Ben de Sıla. Ben de bugün anlatmıyorum.
Sıla.
Bir an şey gibi düşündüm ya. Bir an böyle sanki benim de adımı söyleyecekmişsin gibi bir beklentiye girdim. Ama sonra fark ettim ki bu ayrıcalığı bana bırakmışsın.
Sabah şey çalışıyordum ben. Evet.
Evet, evet.
Çok hani sabah şekerleri gibi bir şey işte. Ben Zeynep, ben Sıla. Huuu. Bir şey yapmaya çalıştım. Evet. Benim kadar şey değilsin.
Basic. Basit.
Maalesef. Ya ama şey bir süredir Alişan'la Demet'i bir süredir izlemiyorum. O yüzden muhtemelen geride kaldım. Gerekli dozu alamadığım için oluyor. Evet.
Evet. Hemen acilen sabah ne işin varsa bırakıyorsun.
Evet. Evet.
Açıyorsun.
Tamam. Ben de onu düşündüm bir ara ya.
Programda o enerjiyi istiyorum.
Bir ara şey düşündüm yani. Çalışıyorum, malışıyorum, ekmek parası çok iyi falan ama hani Müge Anlı ve şeyden, Demet ve Alişan'dan çok geri kaldığımı fark ettim. Hani benim madem bu kadar geri tutuyor, o zaman bu mesleğin ne anlamı var diye düşünmeye başladım bir süre sonra.
Özellikle Müge Anlı, Türkiye'deki true crime'ın yan damarıdır.
Gerçekten öyle. Bir şey diyeyim mi? Hani şakası makası bir yere ciddi bağımlılık yapıyor yani. Müge Anlı feci bir bağımlılık.
Ben hiç düşmedim.
Bir kere düştün mü bir daha kalkamıyorsun Zeynep, çok açık söylüyorum. Yani yıllarca, kaç yıldır yapıyor o kadın bu işi? 15-20 evet. Yılı var neredeyse. Evet. Çocukluğumdan beri izleyenlerle falan dalga geçiyordum. Ya ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, evet. Zamanınızı, vaktinizi buna mı ayırıyorsunuz falan diye. Ya bir de normalde de çok televizyon izleyen bir tip olmadığım için. Korona döneminde işte annemle otururken ederken bir de o zamanlar işim falan da yoktu. Sadece evdeyim, hı-hı, oturuyorum. Okul falan da bitti. Ne yapacağım? Ondan sonra o ara şeyim böyle hani mutfakta televizyon vardı bizim. Otururken işte bir gün öyle bir denk geldik. Çok absürt bir vaka vardı. Başka kanalda bir şey yoktu. Ona bakarken öyle bir takılı kaldık falan. Bir sonraki gün otomatikman acaba ne oldu o vakaya diye merak edip evet, açıyorsun. Sonra yavaş yavaş yeni vakaları sokmaya başlıyorlar işin içine ve bunu ciddi profesyonelce, hı-hı, yapıyorlar. Yani bir bölümde
çok güzel farklı mantıkları var gerçekten.
Evet evet, bir bölümde 3 farklı vakadan bahsediyor ya mesela, şey yapıyor. Hı-hı. Bu bölümde A vakasından bahsediyor. Ondan sonra B ve C vakalarından bahsediyor. Bir sonraki bölümde B ve C vakası kapanıyor. A hala devam ediyor. Sen A'yı merak, evet, ettiğin için izliyorsun. O arada yeni 2 vaka sokuyorlar işin içine. Bu sefer onları da merak etmeye başlıyor.
Alıştırıyor.
Evet, yani sürekli yeni bir vakayı çok böyle sulandıra sulandıra soktukları için bir sonraki bölümde acaba diyorsun ne olmuş? Hani şey yapıyor böyle, yarın mesela bilmem kimin eniştesinin oğlu Veli ile konuşacağız falan diyor. Hani aa Veli ne dedi acaba diye merak edip açıyorsun yani. Veli'nin söylediği
Müge Anlı şeyi var. Bize ulaş. Biz sponsorluk istiyoruz. Müge Anlı
ve ekibi. Gerçekten ben müthiş saygı duyuyorum.
Açtığımızdan beri bak 3 dakika önce açmışız şeyi. Kaydı. Açtığımızdan beri Müge Anlı övüyoruz.
Evet.
Ben kapitalist düzenle Müge Anlı'yı ücretsiz övmek istiyorum.
Çok da çok haklısın. Çok haklısın. Ama yani dediğim gibi feci mantıklı bir sistemleri var ve böyle içine çekiyor seni istesen de istemesen de. Ve bu arada çalışmaya başladıktan bir süre sonra da şey oldum böyle hani çalışıyorum, mesaim başlıyor ama şeyim böyle hani gözücüyle de yan odada ne oluyor acaba diye merak ediyorum. Çünkü vakayı yarım bıraktım. Anneme falan soruyorum. Anne ne olmuş? Ne oldu bilmem kimle konuşacaklardı. Konuştu. Geldi mi adam stüdyoya falan diyorum.
Şey var, benim bazı arkadaşlarım internetten izliyorlardı.
Tabii tabii.
Mesela sabah
Tabii.
ders var, derse giriyor, internetten YouTube'dan açıp izliyor yani. Takip ediyordu yani sürekli.
Evet.
İnanılmaz bir bağımlılık var
Gülüm ama antidepresan gibi azaltarak bırakabildim ben mesela.
gerçekten.
Bir anda
Gözleri
kesemedim
önce
böyle.
tamamen izledim.
Aynen. Sonra yavaş yavaş annemi aradı bir sorarak falan. Hani son 1-2 aydır temizim.
Tebrik ederim. Zordur.
Çok
Çok
zordu
zordur.
gerçekten. Bir kere düştün mü kalkamıyorsun, uyarayım da ben.
Bir daha başlamayacağım. Hiç başlamayı düşünmüyorum.
Hiç tavsiye etmem. Feci bir batak.
Yani zaten biz bu true crime batağına düşeceğimiz kadar düşmüş iki kişi olarak
Aynen
buradan sonra zaten Türk ayağına da girmeyi verelim artık.
öyle. Haklısın, çok
Müge Anlı'yı
haklısın.
da izlemeyi verelim.
Bir o eksikti.
YouTube'dan böyle True Crime dokümanları yazıp önüme çıkan belgeselleri sırayla izleyen bir tip olarak. Öyle çekilmiş kötü kötü belgesel, ne kadar kötü belgesel
O
bakıyoruz.
dünya kadar var.
90'larda çekilmiş rezalet belgeseller.
Onları izlemedim şükür de.
Ben oralara kadar düştüm. Hatta bu anlatacağım makalede çok eski, yani zamanında çekilmiş bir belgeselden de izledim. Onu gerçi şey yapmadım. Kaynak linklerini eklemeyeceğim onu. Çok kötü çünkü yani. Baya böyle şey, kocaman vatkalı bir abla şey yapıyor böyle televizyon. Ve çık kafasını bir sağa bir sola çeviriyor. Bir sağ kameraya bakıyor, bir sol kameraya bakıyor. Böyle çok garip bir belgeseldi.
Ama o yıllar gerçekten televizyon dünyasında çok dramatik olduğu yıllardı. Yani herkesin TRT muhabiri gibi konuştuğu, giyindiği ve davrandığı yıllar.
Yani çok garip yıllardan bahsedeceğim. Şimdi çok kötü bir olaydan bahsedeceğim. Aslında bu hafta anlatmayı düşündüğüm olay bu değildi. Ben çok daha farklı bir noktaya gidecektim. Yani sıralama yaptığımda bu son sıralarda ya da işte önümüzdeki sezonlarda ya da önümüzdeki süreçte konuşurum dediğim gibi bakardım. Ama bir şekilde fikrim değişti. Bunu böyle ikinci hani iki bölüm TED'den sonraki vaka olarak almak istedim. TED Bundy vakası ne kadar böyle ilk duyduğum, merak ettiğim vakalardan biri ise de bu hani neredeyse tam detaylarını bu podcast'te çekmeden önce öğrendiğim bir vaka. O yüzden benim için de ilginç bir deneyim oldu. Çok böyle hakim olmadığım bir şeyi anlatacağım şu anda. Ana detaylarını bildiğim ama detay mı çok Ted Bundy vakası gibi yıllardır araştırmadığım bir vaka, öyle söyleyeyim. Bahsedeceğim vaka Hillside Strangler. Bir de Türkçe'ye çevirelim bunu. Hillside, yamaç, dağ eteği gibi bir anlamı var. Yani bu cinayette olanlar aslında kadınlar boğuluyor. Bu arada daha fazla devam etmeden önce ciddi bir trigger warning vermem lazım. Seks işçiliği, cinsel şiddet, boğulma ve ev içi domestik şiddet, ev içi cinsel istismar gibi konulardan bahsedeceğim. Eğer kendinizi hazır hissetmiyorsanız lütfen devam etmeyin. Ağır bir vaka çünkü. Yani her vaka ağır ama bu özellikle ev içi şiddet konusunda biraz çok bahsedilecek bir vaka. O yüzden hazır olun. Hazır değilseniz de lütfen, sizi seviyoruz. Buradan
Bir sonraki
çıkın.
vakada görüşmek üzere. Bu arada
Evet, bir
yani
sonraki vakada görüşürüz.
çift trigger warning vermemizi çok seviyorum. Gerçekten hiç sorumluluk hissetmiyorum.
Evet, yani çünkü biz bunları o kadar çok okuyoruz ve görüyoruz ki ve hani nerede tetiklenip nerede tetiklenmediğimizi biliyoruz biz de.
Evet,
Rahatsız
doğru.
eden vakaları ben de okumuyorum mesela.
Doğru. Evet.
Yani
Benim de bir iki tane var gerçekten açıp bakmayı hiç istemediğim şeyler.
önümüzdeki süreçte hani bir öneri geldiği zaman şey diyebiliriz, yani bu bizim kendi hakkımızdır. Ben bu vakayı ele almak istemiyorum. Bu beni tetikliyor ya da bu beni kötü hissettiriyor. Ben bu vakayı anlatmak
Tabii ki.
istemiyorum diyeceğimiz vakalar olacak.
Tabii ki. Yani
Yani
benim şu anda bile aklıma birkaç tane geliyor yani. Asla
kesinlikle.
işlemeyi istemediğim birkaç vaka var. Bu arada bu bahsettiğim vaka benim daha önce duymadığım, aşina olmadığım bir şey. O yüzden heyecanlıyım. Yani isim çok uzak gelmedi. Belki sen anlattıkça bir şeyler hafızamda belirir ama hatırladığım kadarıyla yok yani. O yüzden heyecanlıyım biraz da. Böyle sıfırdan bir şeyleri öğrenmek heyecanlı.
İlginç oluyor.
İlginç oluyor, evet.
70'ler Hollywood'unda geçiyor aslında bu cinayetler. Şimdi Kenneth Alessio Bianchi ile başlıyoruz. Kenneth Alessio Bianchi 22 Mayıs 1951'de doğuyor. Ama daha doğumunda bazı hani olmasını istemediğimiz şeyler var. 17 yaşında bir seks işçisi, annenin çocuğu. Annesi işte 2 ay boyunca, pardon, 3 hafta mı 2 hafta mı ne, sürekli şey yapıyor. Çocuk doğduktan sonra bir komşuya veriyor. Mesela atıyorum bir gün sana veriyor çocuğu sen bak diye. Sen bakıyorsun. Sonra çocuğu senden alıyor. Eve götürmeden başka bir komşuya veriyor. Bana veriyor mesela. Çocuğa o bakıyor.
Yeni
Sonra
doğan.
başka bir komşuya veriyor. Sonra başka bir komşuya veriyor. Evet, yeni doğmuş bir çocuğu. Hani ilk 2 hafta boyunca. Sonra evlatlık vermek için şey yapıyor işte. Adoption'a veriyor. Yani bunu nasıl çevirebilirim bilmiyorum. Evlatlık verilsin diye şey yapıyor ve 3 aylıkken Francis Scogliano galiba ve Nicholas Bianchi tarafından evlat ediniliyor ve bu çiftin tek çocuğu. 2 yaşına geldiğinde Kenneth Bianchi annesi onun ilerleyen yaşantısında kompulsif bir yalancı olabileceğini düşünüyor. Böyle bir şey söylüyor,
Kaç
bir
yaşına
görüş
geldiğinde?
bildiriyor. 2. Konuşmaya yeni başladığında yani.
Aa.
Belgesel bir belgesel linki ekleyeceğim YouTube'dan. O belgeselde anlatılıyor mesela bir anekdot. Annesiyle birlikte markete gidiyorlar. Marketten geldiklerinde çocuk arabadan inerken, Kenneth arabadan inerken cebinden şekerlemeler dökülüyor. Annesi de biliyor hani bunu kendi parasıyla almadığını biliyor. Bunlar nereden geldi Kenneth? Daha çok Ken diyorlar hatta. Ken bunlar nereden geldi dediği zaman bilmiyorum cebime nasıl girmiş bilgim yok gibi şeyler söylüyor. Yalan söylüyor yani çocuk 2 yaşında.
Ama
2 yaşında
iki
çocuğun
yaşında
yalan
çocuk
söylemesi normal gibi.
söyler, evet. Yani hani çünkü başın belaya girmesin diye çocukken çoğu şeyi reddediyorsun. Ya yani ben de yapmışımdır. Şimdi spesifik bir olay hatırlamıyorum ama bunu kim kırdı dediğinde birisi, hani evdeki tek kişi benim ama ben kırmadım demişimdir yani, ya da
Yani hani yalan, ufak tefek yalanlar belki söylenebilir ama işte annesi 2 yaşındaki bir çocuğun ilerleyen hayatında kompulsif yalancı olabileceğini söylüyorsa bu bir kırmızı bayrak olarak görülebilir. Tabii tek başına görülemez zaten. Sonra 3 yaşındayken annesi Kenneth'ı hiç uyumadığı ve 5 kez altını ıslattığı şikayetleriyle ilk defa hastaneye götürüyor. Buradaki ilk defa vurgusu çok önemli.
Okay.
İlk
Demek
defa
ki devamı
hastaneye
da var.
götürüyor. Evet. Bu doktor ziyaretinden sonra doktor sanırım not alıyor bir yere. Şey diye not alıyor. Annenin yardıma ihtiyacı var.
Nasıl yani?
Çünkü annesi Kenneth'ın üstüne çok fazla titriyor. Sürekli onun öleceğinden korkuyor. Sürekli onun bir hastalık kapacağından korkuyor. Ve özellikle bu tuvalet ve idrar üzerine bir saplantısı var annesinin ya. Yani sürekli altına kaçırdığından şey yapıyor, dert yanıyor. Sürekli böyle şey altına kaçırıyor, yatağa sığıyor. İşte yani sürekli ilgi Kenneth'ın cinsel organında aslında.
Yani ama bir şey diyeceğim.
Ve
Çok küçük bir çocuk. Bunlar çok normal yaşlar ve hani travma geçirmiş küçük bir çocuk. Yani muhtemelen annesiyle, öz annesiyle yaşadığı dönemlerde de ne kadar bebek deyip şey de yapsak, bunlar ilerleyen
tabii ki canım.
yaşantısını etkiliyor çocukların yani. O yüzden
Annesiyle bir bağ kurması gerekiyor ve o bağ yok yani her ne
evet,
kadar
yani doğduğu anda
büyük
terk
de.
ediyor annesi, öyle ya da böyle.
İşte burada o yüzden belki de doktor annenin yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor. Çünkü 3 yaşında bir çocuk altına kaçırır yani.
Evet yani tabii ki kaçırır. Bunun kadar normal bir şey olamaz.
Sonra bu hastane deneyimleri daha da ilerliyor. 5 yaşındayken Kenneth böyle transa geçmiş gibi daydream denen böyle işte şey dalıp gidiyor. Ama böyle transa girer gibi yapıyor bunu. Kendi yapmıyor, böyle oluyor tabii de. Bunun yanı sıra sinirli bir çocuk ve böyle öfke nöbetleri geçirmeye çok meyilli bir çocuk. Sonra doktora gidiyorlar tabii ki gene. Doktor sonuç olarak Petit Mal Sendromu diye bir tanı koyuyor. Bu bir çeşit epilepsiymiş bu. İşte bu şeyin trans benzeri olaylı nöbetlerin olmasının sebebini buna bağlıyor. Ve doktor bunun büyüyünce geçeceğini söylüyor. Bu arada sanırım gözleri de geri kayıyor falan. Öyle bir o nöbetlerin içeriğini bilmiyorum ama büyüyünce geçecek deniyor. Ve zaten sonra da bir şey, hani bununla ilgili ekstra bir şey söylenmiyor. Geçiyor da ihtimalle. Sonra 7 yaşında tekrar idrar sızıntısı için hastaneye gidiliyor, doktorla görüşüyor. İdrar sızıntısı dediği şey de şu. Tuvaleti yaptıktan sonra yani o eylem bittikten sonra bir miktar idrar sızmaya devam ediyor. O altına kaçırma gibi bir şey değil anladığım kadarıyla. Ben de çok tıbba çok yakın olmadığım için dedi bir ürolog olmadığım için bunları çok net bilmiyorum ama bulduğum ayrım buydu. Sonra 18 Aralık 1958'de yani kendi 8 yaşındayken psikolojik problemlerin nedeniyle kısa bir süre Rochester'dır. Rochester'da bir psikiyatri kliniğinde tedavi görüyor.
8 yaşında.
8 yaşında evet. Sonra 9 yaşında artık bu sızıntı idrar kaçırmaya dönüyor. Annesi tarafından böyle zorla hani o idrarın dışarı kaçmasını engelleyecek ped ya da peçete benzeri şeyler giydiriliyor. Kenata zorla. Yine aynı yıl bu işte altına kaçırma, tik, davranış sorunları gibi nedenlerle DePaul psikiyatri kliniğine gönderiliyor. Ve doktorlar burada Kenata ne sistokopi denen bir şey yapıyorlar. Operasyon yapıyorlar. Bu da şey, idrar kanalına bir kamerayla girip içeride sorun arama imiş. O yolu sen anlarsın hangi yoldan girdiklerini artık. Söylemek istemiyorum ama yine aynı yoldan başka bir işlem daha yapıyorlar. O işlemin adını kesinlikle okuyamam. Yine bu sorunları anlamak için iki tane şey yapıyorlar. Operasyon yapıyorlar ya da görüntüleme yapıyorlar.
Tamam.
Yani aslında bu kendisi üzerinden bir sürekli görünme gösterme, insanların buna ilgisi bir yerde şey bu sanırım belgeselde bu çok fazla küçük yaşta cinsel organın anılması, doktorlar sürekli görmesi, annesinin buna çok dikkat etmesinin aslında ilerleyen süreçte bir hiper seksüelliğe yani çok fazla bir seksüel eğilimlere yol açabileceğine dair bir yorum vardı. Ama ne kadar doğrudur bilmiyorum. Sadece yorum aktarıyorum.
Yani bu bir kanıt olmasa da yine de
evet.
Mantıklı bir varsayım bir noktada. Yani mantıklı bir
yani çünkü 9 yaşında bir çocuk, 7 yaşında bir
çok küçük yaşlarda evet. Çok ağır bir şey aslında yani yaşadı. Sürekli annen bir şeylerin yanlış olduğunu söyleyerek seni doktordan doktora sürüklüyor. Doktorlarda deneyler yapılıyor. Yani psikiyatri kliniğine yatıyorsun. 8-9 yaş çok hani bir şeylerin farkında olabileceğin ama o şeyler üzerinde zerre kontrolünün olmayacağı çok tehlikeli bir yaş aslında.
Yani bir de neredeyse zorla bez benzeri şeyler giydiriliyor anne tarafından.
O evet biraz da hani ne bileyim.
Hoş olmayan deneyimler.
Evet. Yani küçük düşürücü de hissettiriyor olduğunu düşünüyorum.
Tabii ki. Yani illaki hissettirebilir böyle şeyler. Sonra 11 yaşına kadar öğretmenlerle anlaşamadığı için iki kez okul değiştiriyor. Annesi öğretmenlerinin ona çok sinirli bir yaptığını söylüyor. Ve bu yıllarda işte hani zeki bir çocuk olduğu herkes tarafından görülüyor. Ve bu IQ ölçümü yapılıyor Kenneth'a. IQ'su 116 çıkıyor. ortalamadan yüksek bir zekası var.
Gayet güzel.
Evet. Annesi onun tembel ve kızgın olduğunu, öğretmenler ise kapasitesinin altında çalıştığını söylüyor ki haklılar belli ki. Yani IQ'sunun altı olan bir çocuk belli ki kapasitesinin altında çalışıyor. Sonra 12 yaşına geliyor Kenneth. Ve 12 yaşına geldiğinde küçük Kenneth kızların pantolonlarını indirmekten hoşlandığını fark ediyor. Ergenlik döneminde giriyor işte. Ergenlik 12 yaş ergenlik başları diyebiliriz herhalde.
Evet, yani herhalde preteen. Ergenliğin hemen öncesi yaşlar yani.
Şey işte bu o dişi ben erkeğim, o kız ben erkeğim ayrımını evet, fark yeni ettikleri yeni. Bir dönem olarak görüyoruz.
Kızlar artık çok da kaka değil. Hani tam o dönemler.
Ve pantolonları indirmekten hoşlandığını fark ediyor. Tabii ki durmuyor. Tip 6 yaşında bir kızın pantolonunu indiriyor.
12 yaşındayken.
Evet. 6 yaşında bir kızın pantolonunu indiriyor. Yani bu hani birkaç tane bir kırmızı bayrağı görüyor musun evet. Şu an ben anlatırken?
Maalesef. Ya zaten bir kere başlangıç olarak sen ya muhtemelen benden daha iyi biliyorsundur. Yani seri katillerle ilgili bir tık daha fazla araştırman olduğu için diyorum. Genelde seri katillerin belli başlı bir iki şeyi var ya çocukluktan beri tabii. Süre gelen belirtisi. Altına tabii. Kaçırmak da bunlardan biri diyebiliyorum. Çok genel görünen bir özellik.
Şöyle altına kaçırmak hani çocuğun altına kaçırması değil de altına kaçırmasının bilinmesi ve bunun üzerine düşünmesi ve bununla dalga geçirmesi gibi bir noktadan.
Yani yine de çoğu seri katilde altına kaçırmanın görünen bir örüntü olduğunu biliyorum. Evet. Yanlış bilmiyorsam. Evet. Hani evet. Bu anladığım kadarıyla Kenneth da biraz daha medikal bir problemden muhtemelen kaynaklanıyor ama benim tamamen non-profesyonel yorumum medikal bir sorundan başlayıp çevresindekilerin aşırı ilgisi üzerine düşmesi, olayın çok farklı boyutlara taşınması sebebiyle bir noktada psikolojik bir soruna dönüşmesi.
Tabii ki olmuş olabilir. Yani bilemeyiz tabii ki ama böyle bir ihtimal de var. Yani annenin sürekli üzerine düşmesi belki de bunu kendi yapması ya da psikolojik bir şekilde devam ettirmesi neden olmuş olabilir, haklısın. 13 yaşındayken Kenneth'ın babası zatürreden ölüyor ve Kenneth babasının arkasından ağlamayı ya da herhangi bir duygu göstermeyi reddediyor.
Yani 13 yaş için çok da çok ürkütücü bir özellik. Bir şey değil mi? Onun içerisindeki çocuğun babasının ölümünü ignorlasa ürkerdim. Net ürkerdim.
Ben de bir tık korkardım yani.
Yani çünkü yetişkin birisi
zaten için... öfke problemleri var. Öyle.
Yani yetişkin birisi için böyle kayıplarda farklı tepkiler vermek normal. Kimi zaman hani çok da sevmediğin birini kaybettiğinde ya da sinirli olduğun birini kaybettiğinde ya da yıllarca problem yaşadığın birini kaybettiğinde ilk verdiğin tepki her zaman için yıkılmak olmuyor.
Ama, onda bile bir duygu gösteriyorsun ama.
Evet, sinirleniyorsun, atıyorum, bağırıyorsun. Hiç değilse ama küçük bir çocuğun yani 13 yaşında bir çocuğun hiçbir duygu göstermemesi bir tık ürkütücü.
Evet, biraz. Ucundan bir ürkütüyor gerçekten. Sonra 15 ve 19 yaşları arasında Gates Chili Lisesi'ne gidiyor Kenneth. Bu sürede kız arkadaşları oluyor. Çok kız arkadaşı oluyor hatta bildiğim kadarıyla. Ve işte böyle herkes tarafından seviliyor. Çevredeki yaşlılara saygı gösteriyor. Yaşlılar onu seviyor. Ama aynı zamanda bir motor kulübü üyesi ve vücuduna Patton's Own MC yazan bir dövme yaptırıyor. Ben bunu çevirmek için çok düşündüm. Yani nasıl çevirebilirim diye. Şeytanın öz MC'si'den daha ileriye gidemedim.
Yani şeytanın kişisel MC'si falan da olabilir belki.
Evet. Ama yani bu Kıvanç Tatlıtuğ'un Allah kendi adını dönmesi.
Ya bir şey diyeceğim. Ya bir de o vücudunda ölene kadar kalıyor yani. Niye yaptırırsın böyle bir şey? Oh, çok kötü.
Yani böyle hani 15-19 yaşları arasındasın. Çocuksun
Ya
yani.
tabii bu arada hani 15 yaşında yaptırmayı istediğim dövmeleri yaptırmış olsam şimdi müthiş pişman olurdum, bu bir gerçek. Hani
Şeytanın öz evladı diye de dövme yaptırmaz vücudun.
oh, çok iyi.
Sonra 18 yaşına geliyor. Liseden sevgilisi olan Suzun isimli birine evlenme teklif ediyor ve Suzun aklı başında bir 18 yaşındaki genç kadın olarak bu teklifi reddediyor. Tebrik ederim Suzun.
Gerçekten tebrikler Suzan.
Aynı yıl Brenda Breck'le evleniyor. Ama bu arada Kenneth Katolik okullarına falan da gidiyor. Böyle çok üst düzey bir kadın beklentisi var. Zaten annesi hayatında çok önemli bir figür. Anneye çok büyük bir bağımlılık gösteriyor Kenneth. Çünkü annesi de ona çok bağımlı. İşte hani böyle sürekli hastaneye gidiyorlar bilmem ne. Annesi onun öleceğinden korkuyor. Annesi çok baskın. O böyle kadınlara koyduğu standartlar hem bu Katolik okulun etkisiyle orada aldığı öğretilerle hem de böyle annesinin gördükleriyle çok yüksek standartlar var.
Ya herhalde birazcık böyle insanüstü bazı özellikler bekliyor anladığım kadarıyla.
Evet ya da
Kusursuz
böyle işte annesi gibi
birini.
davranmasını bekliyor olabilir. Tam böyle işte.
Biraz gözünde acaba kutsallaştırdığı bir tip mi arıyor yani? Daha böyle şey.
Yemeğimi yapsın, evimi temizlesin, çocuğuma baksın, seksimi yapsın gibi bir noktadan hani hepsi yapılsın ben işte şey yapayım, aileme bakayım gibi bir şey gibi
Tamam, ben daha
sanki.
farklı düşünmüştüm. Hani böyle biraz daha Katolik öğretisinin verdiği şeyle, ne bileyim, daha böyle Meryem anamız tadında bir kadın figürünü bekliyor acaba karşısında gibisinden bir
O da olabilir.
şey
Hani çok
düşünmüştüm
ayrıntılı bilmiyorum nasıl bir
ben.
kadın beklediğini. Kenneth'ın nasıl bir kadınla birlikte olmak istediğini araştırmadım. Burada herhalde kimse bana bu yüzden
Evet, gerçekten çok da merak etmiyorum açıkçası. Hani
yani o
herkesin
yüzden
partner seçimi kendine.
bu Kenneth'e bu konuda katılmam belki ama saygı duyabilirim. O yüzden araştırmadım. Breck olan evlilikleri işte bu Kenneth'ın beklentilerini karşılamamasına ötürü kısa sürede bitiyor bu evlilik. Bu evlilik süresince zaten Kenneth boş durmuyor. Birden fazla sevgilisi oluyor yani.
Evet,
Beklentilerim
hızlı.
karşılanmıyor. Hu hu diye.
Hızlı.
Çok, çok fena hızlı. Şimdi bak hikaye ilerledikçe takip et. O kadar hızlı ki insanın aklı şaşırıyor. Sonra 19 yaşında Monroe Devlet Üniversitesi'ne başlıyor. Polis olmak istiyor. Polis olmak için başlıyor. İşte polislik okulu gibi bir şey galiba. Sistemi çok bilmediğim için. Ama bir dönem sonra okulu bırakıyor. Sonra işte psikoloji okumak istediğine dair de bir bilgi var. Yani burada mı başka bir yerde mi bilmiyorum. Onu da kısa sürede bırakıyor. Okumuyor yani. Sonra 20 yaşında tekrar evleniyor. Ama eşi onu 8 ay sonra terk ediyor. Bye. Hayatına giren kadınlar biraz zeki.
Evet, onu fark ettim.
Belli ki.
Pek de uzun kalmamış hiçbiri, yani şimdiye
Evet,
kadar anlattım.
evet. Zeki kadınlar var burada. Başka hikayelerde hani bu sürekli evli kalayım, sonuna kadar evli gideyim yani Ted Bundy'yle hapishanede evlenen kadın gibi. Kadınlar çok yok. En azından şuraya kadar. Sonra bu ayrılıktan sonra 18 yaşında evlenme teklif ettiği Susan'ı tekrar evlenme teklif ediyor. Ve Susan tekrar reddediyor.
Susan, go girl.
Gerekçesi ne biliyor musun?
Slay queen.
Düzenli bir işi yok. Düzenli bir işi olmadığı için
Bir şey
reddediyor
diyeceğim.
Susan'ı.
Çok haklı bir gerekçe bence. Çok haklı gerekçe
Bence
yani.
kesinlikle haklı.
Müthiş haklı.
Ama
Evlenmeye
Susan'ı işten
çalışıyorsun.
aldı.
Ne yapacaksın? Evinin kirasını nasıl ödeyeceksin Kenneth? Yani.
Bir de belli ki Kenneth çok böyle mamaz boy, annesinin oğlu bir adam.
Belli,
Çok
o
belli yani.
belli.
5 kilometre öteden görüyorsun hani annesinin oğlu.
Ya bir şey diyeceğim, bunu zaten daha önce de kişisel konuşmalarımızda tartışmıştık da. Hani daddy issues, mommy issues muhabbeti yapıyoruz ya arada böyle. Mommy issues cidden insanı seri katil yapıyor yani galiba.
Evet ve şey bütün seri katillerde araştırmalar sonucu şey görülüyor. Baba travmasından çok
anne
anne travmasının daha yüksek olduğu
evet,
görülüyor.
evet.
Edmund Kemper. Al
Evet.
Edmund Kemper al.
Evet.
Evet onu
Doğru.
annesini öldürüyor. Adam daha ne kadar mami şuzu olduğunu bağırabilir ki.
Evet. Tatsız.
Sonra burada garip bir şeyden bahsedeceğim orada. Burada bir parantez açmak istiyorum. 1972 yılında Kenneth o dönemki kız arkadaşına yazdığı bir mektupta bir adam öldürdüğünü ve o dönem yargılanılan alfabet cinayetlerinde suçlu, pardon, şüpheli olduğunu yazıyor mektupta. Ve kız arkadaşı bunun kötü bir şaka olduğunu düşünüyor ve ciddiye almıyor. Alfabet cinayetleri de şu. Evet. Alfabet cinayetleri 1970'lerin başında Rochester, New York'ta meydana geliyor. Üç kız çocuğu kaçırılmış ve boğularak öldürülmüş şekilde bulunuyor. Bu alfabet cinayetleri olmasının nedeni de şey, hepsi 11 yaşında bu arada. Üç kız var, üçü de 11 yaşında. Carmen Cullen Churchville'de bulunuyor. Wanda Walkowitz Webster'da bulunuyor. Michelle Maenza Makedon'da bulunuyor. CCC WWW MMM. Adları, soyadları ve bulundukları yerlerin baş harflerinin hepsi aynı. Carmen Cullen Churchville, Wanda Walkowitz Webster, Michelle Maenza Makedon. Çok kötü bir hikaye.
Çok hastalıklı bir hareket ya. Çok hastalıklı bir hareket. Yani insan bu sefer şeyi düşünüyor. C burada, A ve B ne oldu?
İhtimalle böyle yapmıyor ama. Çünkü C'den W'ya M'ye atıyor ve aralarında
ama işte
böyle işte...
aralarında neden bir boşluk olduğunu düşünüyor insan. Acaba bizim bulamadığımız başka vakalar da mı var? Geliyor konu yani. Hani bir anda neden? Yani böyle bir şeye giriyorsun madem C'den başlamazsın.
Zaten Carmen'la Wanda arasında 2 yıl var. Biri 71'de, biri 73'te. Michelle'in 1970 yazmışım ama son rakamı silmişim. Özür dilerim herkesten. Son rakam silinmiş.
Yani şey ama hani ben direkt olarak arada diğer harflerin de olduğunu ama bulunamadığını varsayarım.
Bir şey değil mi? Yani o kadar alfabeyi dolduracak kadar cinayet işlese bulunur ama Sıla ya. Yapma etme.
Valla hiç de belli olmaz be gülüm. Yani şöyle düşün. Şöyle düşün. Her yıl kaç tane ceset bulunuyor? Kime ait olduğu bile bulunmuyor. Kimin öldürdüğünü bırak yani. Hani en basitinden geçen haftalarda bahsettik. Yani Ted Bundy'nin ben şuraya gömdüm dediği insanı bile gittikleri yerde bulamadıkları oluyor.
Doğru,
hani
haklısın.
Belki başka bir cinayetle bağdaştırmışlardır. Belki başka bir suça katmışlardır. Belki hiçbir şekilde teşhis edememişlerdir. Belki
de.
Açık alanda bırakılmıştır. Vahşi hayvanlar
olabilir.
Etten kurtulmuştur falan filan. Yani hiç belli olmaz.
Yani ama şimdi düşünüyorum. Hepsi 11 yaşında. Hı-hı. 11 yaşında adıyla soyadı aynı harf olup aynı harfle başlayan bir yerde yaşayan çocukların olma olasılığı nedir?
Ya tabii canım o kadar yüksek değil de işte ben de sadece bir olasılık olarak şey diyorum. 70'lerdesin.
Evet, olabilir, doğru söylüyorsun.
Adam akıllı bir veri tabanın yok. Yani teşhis etmek mesela bir cesedi şu andaki kadar kolay değil.
Evet, doğru. Bu arada bu alfabe cinayetlerinde yüzlerce insan sorgulanıyor. Gerçekten çok uğraşıyorlar ama dava çözülemiyor.
Hı hı.
Baş şüpheli cinayetten 6 hafta sonra, son cinayetten 6 hafta sonra intihar ediyor. Evet. Sonra 2007 yılında bir DNA karşılaştırması yapıyorlar. Ve adam aklanıyor.
Ah be.
Ya ondan mı intihar
Ay.
etti, başka bir sebepten mi intihar etti bilmiyorum.
Ya
Çok
başka
araştırmadım problemi.
sebeptense de eminim ki bunun da ufak bir tuzu vardır yani.
Tabii ki vardır. Yani 70'ler çünkü böyle Amerika'da seri katillerin dolup dolup
Oo
pastırdığı yıl olduğu için.
evet. 70'ler çok fena ya Amerika'da.
70'ler çok kötü.
70'ler berbat. Patır patır ölüyor millet. Şaka
Evet.
gibi.
Sonra bir de şey var. Bu birinci şüpheli aklanıyor. Carmen Cullen davasında da Carmen'ın amcası şüpheli. O da 1991'de intihar ediyor. Yani 73 şeyde pardon, 71'de Carmen ölüyor. 91'de amca intihar ediyor.
Yani yine söylüyorum, eğer davayla direkt olarak ilgisi yoksa bile bunun da eminim ki bir tuzu vardır. Yani düşünsene
Bir de
kendi
bir tanesi de
yeğenini öldürmekle suçlanıyorsun. Eminim ki psikolojik
evet.
durumunda çökertici bir etkisi olur yani.
Kesinlikle aile içi dışlanma. Psikolojik durumda çöküntü, çevredeki insanların sana bakışında
Tabii tabii
değişme
tabii.
yani. Peki şimdi bunlardan bahsettik. Bianchi, ya Kenneth buna nasıl bağlanıyor? Asıl soru bu. O zamanlar Kenneth bir dondurmacıda çalışıyor. Sanırım böyle şey dolaşan dondurmacılar var ya Amerika'da sokakta
Evet.
böyle. Ya
Dondurma
öyle bir şey
arabası.
ya da dükkan, çok emin değilim.
Okey.
Ama bir dondurmacıda çalıştığını biliyorum. Ha, sanırım araba ama. Bianchi, Kenneth ilk cinayete yakın yerlerde satış yapıyor zaten. Kaçırıldıkları yerlere yakın yerlerde satış yapıyor. Arabası da görülüyor bu arada. Bu iki cinayetin olabileceği yerlerde. Kaçırılma zamanlarında. Üçüncü maktul, yani son Mişem evden çıkarken babasını dondurma almaya çıkıyorum diyor. Ve sonra geri gelmiyor eve tabii ki. Yani Bianchi bu şekilde bu suçlara bağlıyorlar ama resmi olarak bir suçlama gelmiyor. Yani onun orada olduğuna dair bir kanıt da yok. Bu hani Bianchi hala bir şüpheli. Dava çözülememiş ve böyle kalmış.
Amerikan hukuk sisteminde şey diye bir muhabbet var ya, tam olarak nasıl çevrilebilir bilmiyorum. Circumstantial evidence dedikleri, yani tam olarak kesin bir kanıt değil, yalnızca çok yüzeysel ve durumdan kaynaklı
Başka bir
kanıtlar.
bağlantı daha istiyor.
Evet, hani
Yani
mesela
tamam
sırf
arabası
olduğu
orada
için
ama
dava
başka
açamıyorsun birine. Yani
evet.
ne bileyim şey gibi, bu atıyorum aynı evde yaşayan iki kişiden biri öldürülüyor. Diğerinin cesedinin üzerinde o ev arkadaşının DNA'sı bulunuyor. Bu mesela circumstantial bir kanıt. Yani çünkü zaten o kişi o evde yaşadığı için üzerinde DNA'sının bulunmasının çok tuhaf bir şey olduğunu kanıtlayamazsın.
Yani
Gibi.
rastlantısal olup olmadığını
Evet,
kanıtlamak için
evet.
ekstra kanıtlara ihtiyacın var.
Yani o yüzden sanırım bizde o kadar şey değil, böyle net bir ayrımı yok. Hani belli bir miktar kanıt yeterli oluyor ama Amerikan hukuk sisteminde mesela direkt çat diye dava açamıyorsun bu nedenle.
Orada daha fazla şey var ya işte daha farklı bir sistemleri var onların işte
Evet.
dava hazırlanıyor bilmem ne bu. Netflix'in Staircase davasını şey izlemiş miydin?
Yok, izlemedim.
Merdiven davasını. Orada mesela bundan çok güzel bahsediyor. Çünkü adama karşı dava açıyorlar ve bu davanın yaratılışını anlatıyor biraz da işte. Bir taraf dava açıyor, bir taraf savunma yapıyor. Bu iki tarafın stratejilerini falan her şeyi anlatıyor orada.
Ya OJ'yi izlemiştim mesela. Gerçekten bayağı süper bir planlamayla girmek zorundasın yani. Karşı taraf şunu derse ben ne söylerim? İşte şunu şahit olarak çıkarsam karşılığında ne soru sorarlar? Çıkardığın şahitlere sorulacak soruları bile tahmin edip ona göre şahitleri hazırlaman gerekiyor bilmem ne. Çok çılgın bir hukuk sistemleri var gerçekten o konuda.
Jüri müri o şeyde dava alanında
Evet.
sorgulama. Türkiye'de öyle bir şey yok ya.
Evet. Hatta jüriyi de mesela şey savcılar kendileri
Özel,
seçebiliyorlar
evet.
falan böyle. Jürileri deneme yanılma yoluyla mesela oturtup sen çık sen gel falan diye jüri oluşturabiliyorsun.
değişik. Jürinin net bir oy birliğine varması lazım bir karar için. Atıyorum 12 jüriden
evet.
11'i evet diyor, biri hayır diyorsa oturup o hayır diyene ikna edene ne kadar çıkamıyorlar o odadan falan.
Şey de varmış sanırım. İdam edilip edilmeme kararını ve ne şekilde idam edeceğini, işte ilaç mı enjekte edilecek, elektrikle mi idam edilecek, bunu da jüri seçiyormuş sanırım bazı eyaletlerde.
Eyalete evet, bağlıdır belki. Ben de şey diyebiliyorum artık. Yanlış bilmiyorsam idam mahkumu kendisi karar veriyor idam şeklinde diyebiliyorum. Belki eyaletten eyalete değişiyordur.
Yani bu davayı okurken duymuştum.
Belki başka bir ülkeyle karıştırdım.
Belki de yani. Emin değilim.
Eyaletlere bağlı da değişiyor olabilir. Ben de çok emin değilim ama böyle bir şey okuduğumu hatırlıyorum.
Oturuyor olabilirim bu konu hakkında. O yüzden...
Evet.
Bianchi bu süreçte çok fazla işe girip çıkıyor. Bu başarısız üniversite girişimlerinden sonra ve polis olmak için karakollara başvuruyor. Ama reddediliyor. Sonrasında bir mücevher dükkanında güvenlik görevlisi olarak işe başlıyor. Özel bir güvenlik görevlisi olarak. Sonra pek çok yerde güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Sadece bu mücevher dükkanında değil. Çok fazla yer değişiyor. Bunun sebebi de her girdiği dükkanda hırsızlıkla suçlanması. Ufak tefek yoluna bakıyor belli ki.
Küçük şeyler.
Ufak tefek. İşte küçük şeyler de mücevher dükkanındaki küçük şeyler mesela.
Tabii yani gibi. Yük de hafif pahada ağır şeyler hepsi yani.
Yani. Sonra 1976'da bakıyor ki bu iş böyle olmaz. 1976 yılının ocağında Bianchi Los Angeles'a taşınıyor. Ve evlat alındığı ailenin aileden olan kuzeni Angelo Buono'nun yanına gidiyor. Onunla birlikte yaşamaya başlıyor. Angelo Buono kim? Angelo 5 Ekim 1934'te Rochester, New York'ta doğuyor.
Hı hı.
1939 yılında yani kendisi 5 yaşındayken ebeveynleri boşanıyor ve annesi ve kız kardeşiyle Glendale, California'ya taşınıyorlar. 14 yaşındaki Angelo arkadaşlarına kadınlara cinsel saldırıda bulunulması gerektiğini ve hani bunu istediğini anlatıyor.
Vay. En büyük
devam var daha da kötüleşecek. Dur. En büyük idolü o dönemde azılı bir seri tecavüzcü olan Carol Chessman. Chessman'a böyle inanılmaz kahraman olarak görüyor. Çok bayılıyor ama eleştirdiği bir nokta var. O nokta ne biliyor musun?
Bilmek hazırla istemiyor. Çünkü... İçimden bir ses bilmek istemediğimi söylüyor. Anlatma sana.
İstesen de istemesen de anlatacağım
bunu. Burası da sürpriz kalsın.
İstesen de istemesen de bu bilgiyi bunu zorla vereceğim. Eleştirdiği nokta şu. Chessman sadece cinsel saldırıda bırakıp o cinsel saldırıda bulunup üretiyor.
Bunun geldiğini tahmin ediyordum ya.
Bundan öldürmeyi sonra bir de değil mi?
Evet.
Diyor ki sadece yapıp gönderemezsin. Ney ne?
I say.
O kadar kötü ki bu yıllarda annesine hakaret etmeye başladı. Annesi de çok ağır cinsiyetçi küfürlerle sesleniyor. Yani doğduğu andan itibaren ki 14 yaşındaki bir çocuktan bahsediyorum. Doğduğu andan itibaren bir kadın düşmanı. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Kadınlardan nefret ediyor resmen adam.
Angelo umarım
hikaye
gerçekten...
Hikaye okudukça bak devam ettikçe...
Angelo için her şeyin en kötüsünü biliyorum gerçekten.
16 yaşında okulu bırakıyor Angelo. Ve birkaç kez hırsızlıktan tutuklanıyor. Yani sadece hırsızlık yapıyor şu an. Teşekkürler Angelo. Hırsızlıktan tutuklanıyor ve bu Amerika'da reform okulu denen bir şey var o dönemde işte. Bir çeşit ceza kurumu ama aslında okul böyle yatılı okul ama işte suçlu çocuklar için gibi bir şey sanırım. Ama oradan da kaçıyor. Kim hangi çılgın kilit altında tutacakmış Angelo'yu. Ey. Kaçıyor.
Mümkün mü?
Şimdi Angelo tam bir harbi.
Şimdi Angelo, Kenneth'ın yeni kankisi anladığım kadarıyla.
Geleceğim, hikayemi şey yapmamak. Sakin
Pardon.
Ol, kendine akışa bırak.
Tadım çok kaçtı ya. Çok kaçtı gerçekten.
Çok
sinirlerim bozuk şu an.
Bir de beni araştırırken gör. Yani arkadan böyle neşeli müzikler dinlemek zorunda kaldım. Ben bu kadar ayrıntısını bilmiyordum. Ben sadece Kenneth'ı biliyordum bu hikayede. Angelo'yu yeni öğrendim ve yeni öğrendiğim için çok mutsuzum.
Double trouble.
Çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Sonra 21 yaşındayken 1955 yılında 17 yaşındaki Geraldine Winnell hamile kalıyor. Ve bunun üzerine evleniyorlar. Ama Bono bir haftadan az bir sürede onu terk ediyor. Belki boşanmıyor. Emin değilim boşanıp boşanmadıklarını ama terk ediyor. Onu biliyorum. Evden gidiyor. Sonra 1956 yılında ilk çocuğu doğuyor. Buradaki ilk vurgusuna dikkat edin. İlk çocuğu doğuyor. Ha evet, doğumdan sonra Geraldine'den boşanıyor. Evleniyor, bir hafta sonra evden gidiyor. Çocuk doğduktan sonra boşanıyorlar. Ama Angelo mükemmel bir insan olduğu için nafaka ödemeyi reddediyor. Sağ ve ya. Daha da hasta var. Çocuğunun kendisine baba demesine izin vermiyor. Bana baba demeyecek diyor.
Ne desin? Ne desin? Çok hala mı desin? Ne desin? Biz de çok
devamı
istediğimizden değil. Angelo zorundayız ama biyoloji yani. Çocuğun da
yani
sana
emin ol, o çocuk da sana baba demek istemez.
O da sana bayılmıyor ama pek bir tercihi yok yani.
Sonra 1956 yılının gene aynı yılın sonlarında Bono'nun yeni sevgilisi Mary Catherine'den yeni bir çocuğu daha doğuyor. Bunların hepsi oğlan çocuğu böyle. İkisi de oğlan çocuğu. İkinci bir de oğlu doğuyor. Sonra 1957'de Mary ile evleniyorlar. Mary bu evlilikte cinsel ve ev içi şiddete maruz kalıyor. Çok hani çok anlatmak istemiyorum. Çok ayrıntı, çok böyle kötü ayrıntılar var. Ama çok ciddi bir şiddete maruz kalıyor.
Tahmin edilebilir.
Mary ile toplamda 4 oğulları ve 1 tane kızları oluyor. Yani Angelo'nun şu anda 5 tane oğlu, 1 tane kızı, toplamda 6 çocuğu var.
Angelo'nun bu kadar çoğalması beni çok sinirlendirdi.
Angelo büyümeye devam ediyor ve kromozomuna sağlık. Gerçekten.
Angelo'nun genleri neden bu kadar çok yayılıyor dünyaya? Çok mutsuzum şu an.
6'da 5 çok yüksek bir erkek çocuk oranı,
evet,
değil mi?
Evet, bu arada feci yüksek bir erkek çocuk oranı yani.
Sonra 1962 yılında kızı doğuyor bu arada. Kızının doğduğu yılda bu ona 5 gün hapiste kalıyor. Bunun nedenini bilmiyorum. Büyük ihtimalle hırsızlıktır. Çünkü 1964'te bundan 2 yıl sonra hırsızlıktan hapse giriyor. Yine aynı yılda 2 yaşında bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu düşünülüyor ama bunu destekleyen bir kanıt bulunamıyor. Ben olabileceğini düşünüyorum çünkü bu adam yani
Bono. Şaşırtmaz.
Angelo Bono. Çok kötü bir adamsın.
Asla gerçekten şaşırtmaz.
Yine aynı yılda 64 yılında Bono bu arada 30 yaşında bu yılda. Mary, Bono'nun sapkın cinsel arzuları ve ona şiddet uygulamasına dayanarak boşanma davası açıyor. Sonrasında Mary, Bono'yla uzlaşmak için diyor. Yani herhangi bir anne bunu yapardı herhalde. Çünkü 5 tane çocuğumuz var. Hangi anne olsa bunu düşünürdü herhalde. Bir evliliğin bitmesin, çocukların babasız kalmasın diye. Uzlaşmaya gidiyor. Ama Bono çok iyi bir insan olmadığı için diyeyim. Çünkü hakaret etmek istemiyorum. Mary'i kelepçeliyor, silah çekiyor, karnına dayıyor ve beni terk edersen seni öldürürüm diyor. Sonra Mary bir daha uzlaşmaya çalışmıyor tabii ki ve Bono yine bu boşanma davasından nafaka vermeden yırtıyor. Boşanıyorlar
sonuç olarak. Ya parası onun olsun yeter ki rahat bıraksın yani.
Yani Mary iyi kurtulmuş gene.
Yani kendinin ve çocuklarının canını kurtarsın da yeter yani. Parası da Angela'nın olsun. Sefil herif. Özür dilerim, sana hakaret etmek istemiyorsun biliyorum ama bu benim hislerimi değiştirmiyor. Ben hakaret etmeyi çok istiyorum Angela'ya.
Ben Sefil'den daha ağır şeyler söyleyecektim, o yüzden sustum.
Vasat altı birisi Angela gerçekten.
Kötü insan ya. Yani yazık insan gerçekten.
Yazık birisi Angela.
Yazık birisi ya. Sonra bundan bir yıl sonra 31 yaşına geldiğinde hayatında 25 yaşında ve 2 tane kızı olan Nanette Campina var. Nanette'i de Mary'i tehdit ettiği şekilde tehdit ediyor. Çünkü kadınlar onu bırakıp gidiyor. Onlar bunu yapamaz. Hani o...
Biri kadınlar bırakıp gidecekse o ben olmalıyım.
Evet. Ve Nanette gerçekten öldürülmekten korktuğu için Buono'yu terk edemiyor. Çünkü yani aynı evde yaşadığın insan silah çıkarıp ona silah doğrultursa ölmekten korkarsın.
Haliyle yani hiç daha önce aynı evde yaşadığım biri silah doğrultup beni öldürmekle tehdit etmedi ama şöyle bir düşünüyorum, evet. Muhtemelen ürkerim bir. Bir yani... şey olurum. Derim. Acaba mı?
Çok korkunç bir hikaye. Sonra 33 yaşındayken araba hırsızlığı yaptığı için bir yıl hapis cezası alıyor. Ama ailesi çok geniş olduğu için çalışıp ailesini finanse etsin diye hapisten erken çıkarıyor devlet. Bu arada eşleri onun şiddet uyguladığını, bir önceki boşandığı eşi hapis şeyde davada onun şiddet uyguladığını söylüyor. Yani kadına şiddet davaları neden ciddiye alınmalı acaba?
Acaba.
Aynı yıl 33 yaşındayken erken çıkarılıyor ya. Nanette'la olan ilk çocukları, Buono'nun ise 7. çocuğu doğuyor. Bundan 2 yıl sonra çiftin ikinci Buono'nun 8. çocuğu doğuyor. Adamın 8 tane çocuğu var.
Her yer küçük Angela'larla kaynıyor ya. Çıldırmak üzereyim.
Daha da hikaye daha da kötüleşiyor bak. Kendini hazırla, bilmem kulaklığı atıp gider misin?
Ya gerçekten.
Angela bu hayatta duyduğum en kötü hikayelerden biri. Gerçekten çok kötü. Kenneth bile daha iyi.
Ya bu arada Kenneth yine hani çocukluğu çok iyi değilmiş diyorsun. İşte ne bileyim aman mama issues diyorsun. Ne bileyim seks.
Ya en fazla aldatıyor.
Çocuğu diyorsun falan. Hani böyle birazcık şey yapıyorsun yani. İçten içe ufak bir acıma duygusu geliştiriyorsun Kenneth'e karşı. Ama Angela öyle değil. Angela'dan direkt nefret ediyorsun yani. Hani başına kötü şeyler gelsin istiyorum. Angela'nın umarım bu hikayenin sonunda başına kötü şeyler gelir. Yoksa bilmiyorum. Podcast'a devam edebilir miyim emin değilim. Büyük bir hayal kırıklığı olur benim için.
Daha da geliyor. 1971 yılında yani Buono 37 yaşındayken Nanette'ın önceki ilişkisinden olan 14 yaşındaki kızına cinsel saldırıda
bulunuyor. Hayır.
Ve arkadaşlarına bununla ilgili hava
atıyor.
Bunun üzerine artık Nanette diyor ki ben diyorum bay ve bütün çocuklarını alıp eyaleti terk ediyor.
Ülkeyi terk etse
eyaleti ya. Terk ediyor.
Ülkeyi terk etse. Yani
evet. Ay bir de tehdide uğrayan bir kadın silah çekiliyor falan. İyi kaçmış.
Gerçekten iyi kaçmış.
Bu arada kendi öz çocuklarının da cinsel tacizde bulunduğunu söylüyor arkadaşlarına ama bunun kanıtı kesin değil yani.
Şaşırtmaz.
Ama söylüyorsa ben bir şüphelenirim.
Şaşırtmaz.
İyice tat kaçırıyor yani. İyice
yani şey olmam bunu da yapmamıştır ama. Demem yani.
Burada biraz daha artık çocuk istismarından çıkıyoruz bu noktada artık.
Şükür. Lütfen, lütfen.
Hani çocuk her noktası çok kötü ama çocuk istismarı kısmı en çok insana ağır gelen noktalardan biri bence. 1972'de Deborah Taylor'la evleniyorlar. Hiç birlikte yaşamadıkları söyleniyor ama boşanmıyorlar da. Evli kalıyorlar öyle. Devam ediyor.
Tamam.
Sonra 1975'te Buona kendi evine taşınıyor. Bu arada kendi yaşadığı yerde şey yapıyor. Araba tamircisi olarak adını duyuruyor ve çeşitli yerlerde çalışıyor araba tamircilerinde. İyice işi öğrendiği zaman kendi evine taşınıyor ve evin altında bir atölye var. Oraya ya da eve bağlantılı çok emin değilim. Oraya bir oto tamirci açıyor. Bu arada Bono'dan bahsetmeyi, Bono'nun hikayesinde bahsetmeye atladığım bir şey var başında. Yaşadığı mahallede, çocukluğunu geçirdiği mahallede kendisi İtalyan kökenli. Meksika çeteleri var.
Hı hı.
Ve sürekli bu çetelerle içli dışlı yaşıyor ve kendisini bir İtalyan mafyası, İtalyan çetesi olarak da görüyor. Aslında büyürken ve bu hayatında böyle işte şey, siyah saçları böyle boyalı bir altın zinciri olan böyle işte. Ve İtalyan bir şeysi diye bir lakabı var hatta. Şimdi hatırlamıyorum. Böyle inanılmaz egoist bir adam yani böyle şey çukur gibi. Çok kötü bir adam. Çok tatsız bir adam.
Gerçekten bu podcast'a başladığımızdan beri spesifik olarak en mutsuz olduğum an bu an olabilir. Şu an çok mutsuzum.
Gerçekten ben de çok mutsuzdum bu hikayeyi okurken.
Hayır yani.
Şu an biraz alıştım. Ama ilk okuduğumda böyle diye okudum.
Yani ne bileyim böyle yol yakınken acaba vazgeçip böyle tea programı falan mı yapsak? Böyle dedikodu medikodu falan tartışırız. YouTube gossip falan. Hani o tatlı bir şeyler. Yol yakın. Çok ilerlemedik. Yavaş yavaş. Yani Müge Anlı gibi aralara serpiştirerek falan da şey yapabiliriz bence. Dinleyiciyi alıştırarak da o şey yola girelim.
TikTok katilleri konuşalım mı? TikTok'taki katiller.
Onlar da az değil ki anacığım.
Onlar da az değil.
Vallahi değiller. Geçenlerde bir tanesini gördüm. Ayna karşısında konuşuyor.
Çok kötü hikayeler var.
Anlatıyor. Kimse de bir şey yapmıyor. Bildiğim kadarıyla hala tutuklanmadı. Dünya
döndükçe ve bu polis karakolları, ne bileyim FBI, CIA, Amerikan başkanına kadar ulaşın. Bu insanlar bilinçlenmedikçe ve bu erken ipuçlarını görmedikçe, ne bileyim kadına şiddet ciddiye alınmadıkça böyle insanlar olmaya devam edecek. Burada aslında şey görüyorsun yani o kadar çok kadına şiddetten bahsediyor ki ve evet. 14 yaşında bir çocuk başka bir insana tecavüz etmekten bahsediyor. Arkadaşlarına bunu övünüyor ve kimse hiçbir şey yapmıyor.
Evet kimseden hiçbir, şey yok gerçekten. Yani annesine hakaret ediyor çok küçük yaşlarda. Boşandığı eşlerinden gelen sürekli işte tehditle ilgili bilgiler var. Cinsel istismarla ilgili bilgiler var. Yani hiçbiriniz mi dinlemiyorsunuz?
37 yaşında ben. Menat evden kaçtığında bu onu 37 yaşında. Bu adam 37 yaşına kadar gelmiş.
Evet. Kimse ne kadar çok insana travma yaşatmıyor. Yani,
biz çocuğu hiç kimse mi dinlemedi ya bu kadar insanı? Hani bu artık şey diyoruz ya hani mesela Ted Bundy'nin arabasında kelepçe bulundu ama işte bunu fark etmediler. Keşke fark etseler. Kelepçe
bu hani ayrı gene, bir şey. Yani.
Örtük bir şey. Bu gözüne sokmuş artık. Yani bu adam daha ne yapsın?
Hiçbir şeyi saklamaya çalışmamış yani.
Evet. Açık açık elini kolunu sallaya sallaya. Her şey, istediği her şeyi yapmış yani. 1975'te Kenneth'la Bono nihayet aynı eve taşınıyorlar. Yani buradaki nihayetin ne kadar kötü bir anlamı olduğunu görebilirsiniz. Bu hikayeyi burada bitirmek istiyorum. Çünkü şu ana kadar çok ağır şeylerden bahsettik.
Gerçekten.
İkinci bölümde bu ikilinin birlikte yaşadığı tırnak içerisinde maceralardan bahsedeceğim.
Aa, öyle demeseydin keşke
çünkü
ya. Çok kötü
espri oldum. Yapmazsak deliririz. Çok espri yapmazsak oldum. Deliririz.
Of, bir bölüm bu için gerçekten çok fazlaydı.
Dinleyebilen insanlar. Sizlere teşekkür ederim. Sabrınıza evet. Sağlık.
Evet.
Çıkın. Maskenizi takıp dışarı çıkın. Bir nefes alın.
Ben olmadığınız için çok şanslısınız. Ben bir yere gidemiyorum.
Bir pop müzik açıp evin içinde dans edin. Sıcak güzel bir duş alın. Kendinizi mutlu edecek şeyler yapın. Çünkü bu hikaye çok kötü bir hikaye. Kendinizi bu hikayenin kötülüğünden temizleyin. Size bu bölümde kısadan hisse vermek isterdim ama bu bölümün kısadan hissesi sadece kadınlara şiddet uygulamayın olacak.
Sadece bir kadın size ev içi şiddete maruz kaldığını söylediği zaman kulaklarınızı açıp dinleyin.
Çıkamayın. Özellikle de polis ya da yetkili biriyseniz. Çünkü evet, ilerleyen süreçte çok daha kötü şeylere yol açabilirsiniz. Sustuğunuz için ya da dinlemediğiniz için. Evet. Kendinize dikkat edin, güvende kalın. Bugün evet, bu saatten sonra, bu noktadan sonra kendinizi mutlu etmeye bakın.
Evet, evet. Sosyal medyadan sonra bize ulaşabilirsiniz. Lütfen nasıl kendinizi mutlu ettiğinizden de bahsedin. Çünkü benim biraz evet, ihtiyacım olacak gerçekten. Çünkü hani ne yaparsam bu his geçer çok emin değilim ya. Feci tadım kaçık.
Size bu kötülüğü yaşattığım için özür dilerim. Sadece bir hikaye anlatmak. Ben de bu kadar ağır olduğunu bilmiyordum.
Ben birazdan duşa kabine çöküp sıcak suyun altında ağlamayı düşünüyorum.
Aa, çok kötü. Gerçekten çok kötü bir hikaye.
Evet. Kendinizi şimdi bölümde görüşmek
bizi
üzere.
Bizi düşünmeyin.
Evet. Kendinize dikkat edin. Haftaya görüşmek üzere.
Haftaya görüşürüz.
Bye. Thank you.